Ayrım 26, sayfa 213. 5. Sınırda kişilik bozukluğu. Öykücünün öyküsü. O doktor, hoş geldin. Babam mı gönderdi? Öyle ya, yoksa nasıl bilecektin çalışma evimin adresini? Vallahi yoğunum bu aralar. Terapileri maksadı biliyorum. Babam iyi paralar ödüyor mu sana? Sömür sömür. Ne mi yazıyorum? Ne yazıyorum ha? Bak. Alegorik facialar, anakronizm çılgınlıkları. Yeni bir ahenk, yeni bir ifade tarzı oluşturmak uğrunda denemesi bedava. Kuş dili öyküler. İlk gençlik günlerimde yazdığım ki her biri Karamelle manisinden farksız şiirlerin içinden öykü biçme beyhudelikleri. Bir masal ile bir efsaneyi karıp biraz realist tuz biber, bolca sürrealist terbiyeyle postmodern çorbalar. Deli kızın bohçasına dönmüş yazdıklarım. Halbuki önce Kalamış'ta sandala binip sonra Nil Nehri'nde dolaşmalıymışım. Acaba? Ya bu dudak değmez diyaloglarla örülü, tekirli mi hikayeler? Zorum ne ki? Daha neler neler. Öykü uğruna her türlü budalalığı deniyorum. Ustam her seferinde bunlar yutturmaca diyebiliyor. Kişilerin etsiz butsuz, betimlemelerin yetersiz, olmamış. Zamanın elinden tutmalısın, çağın tanığı olmalısın. İnsan sıcağını yansıtmalısın da dediği oluyor. Ustam beni çıraklıktan her an çıkarabilir. Himayesiz ne yaparım ben kurtlar sofrasında? Torpili olmasa skeçlerim dahi radyo denetiminden 60 sene geçmezdi. Ustam edebiyat aleminin Apollon'udur. Anlıyor musun doktor? Edebiyat aleminin Apollon'udur ustam. Oku beslen der hep. Okuyup besleniyorum her gün. Antenlerim köküne kadar açık. Öyküyü yaşamın içinden çekip çıkarmak gerek gibi bir düşünceyi oluşturduğumdan beri sinemalar, tiyatrolar, parklar, meyhaneler, kerhaneler, uğrak yerlerim oldu. Topladığım malzemeler birikti de birikti. Öyle ki cep defterimdeki çoğu anımsama notlarını ne için tuttuğumu da unutur hale geldim. Eve dönüp her gece 4 paket sigara, demlikler dolusu çay, kilolarca kuru yemiş, paketlerce cips mips tüketiyorum, olmuyor da olmuyor. Öykü denen zımbırtının kendi kendine yazı makinesinin tuşlarına gelmediği malum ola. Nazlı kerata. İte kaka son öykümü bitirip götürmüştüm. Hay götürmez olaydım. Elim kırılaydı da yazmaz olaydım. Ustam ne dese beğenirsin doktor. Bu budalalıklara son ver. Üstelik piyasanın da heka gibi bir ihtiyacı yok. Ukala. Bak bak söylediği lafa bak. Git pazarda limon falan sat dedi. Ustam öykücü denmesinden hoşlanmaz. Heka dendiğini sen işittin mi doktor? Heka. Hekaymış. Hikayeci anlamında. Evliya Çelebi bile daha öz Türkçeci. Apollon'muş. Ne Apollon'u? Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyor dinozor. Stadyum dolusu karakterler yaratmış güya. Okurları hamamı doldurmaz hamamı. Aslında edebiyatın efendisi olma uğrunda gerekirse limon da satarım. Shakespeare ne demiş kardeşim? Sabır aceleye gelmez demiş. Yani önce 40 yıl düzgün odun keseceksin ki sonra oduncu desinler. Bunu ustaya göstermeliyim doktor. Ustamın bir dediğini iki etmemeliyim. Görsün benim ne yaman bir kalemşör olduğumu. Pekala biliyorum ki illeti fakiriyim. İçine yüreğimi koyduğum tek bir öykü var mı? Perspektifim nanay. Temam yok. Üslubum tranaynom. Öykü yazamayan bir öykücü olabilir mi? Yazı çizi işi bir meslek de değil. Kocaman bir roman kurgulamak için önce öykü dehlizlerinde dolaşmalıyım. Artık herkes benden bir edebiyat şaheseri bekliyor. Ah, geçen yılki öykü yarışmasında mansiyon ödülünü kıl payı kaçırdım. Ama olacak, az kaldı. Gayret, gayret. Gayret etmeliyim değil mi doktor? Tabii ya. Git pazarda limon sat cümlesinin alt anlamı nedir? Git hayata karış, insanlarla haşır neşir ol. Sait Faik olsun, Orhan Kemal olsun. Hepsi halkın içinden devşirdi hikayelerini. Yok yok, sokaklarda sürüneyim istiyor. Bana bugüne kadar öğrettiklerinin bir diyeti olarak feda ederim hayatımı. Edebiyat şehidi olurum ben doktor. Kaldırımların, pazar yerlerinin şiirini, ahengini, kaşını gözünü çizeceğim beyaz kağıtlara. Ustam hayret edecek, deneyimlerime gereksinecek. Çırağına daha nazik, daha düşünceli davranacak. Beni pazar yerine gönderdiğinde müsveddelerini kim temize çekecek? İnternetten onu kim belgelerleyecek? Ben öykü peşinde olacağım, kusura bakmasın. Sıcak takipteyim, hayattan bir karakter devşiriyorum. Yarın ara usta. Hayır, 10 gün sonra gelebilirim belki diyeceğim cep telefonumdan. 10 gün sonra da kapsama alanı dışında olacağım. Ama ben limon mimon satmayacağım tabii. Ulan ben pazarcı mıyım, öykücü müyüm? Gerçi benim ne bok olduğum belli değil ya. Sanki pazarcılık yapmışım da hayatın içinde bir öykü yakalamışım gibi ilk müsveddeyi sokacağım gözüne. İlk müsveddeyi sana okuyayım mı doktor? Yazdım tabii. Lan ben kaçın kurasıyım be. Dinler misin? Tam senlik bir herif var öyküde. Dinle bak. Öykünün adı Öykücünün Öyküsü. Tüm pazarcı esnafı iyidir ve bütün zabıtalar kötüdür. Parantez içinde, öykücü müsün, dedektif misin, limoncu musun? Ne bak olduğum belli değil. Ne kadar tüyler ürpertici bir fiil değil mi takip etmek? Endişe, korku, merak, heyecanla sarmalanan yapış yapış bir şey. Sinsiliğin danışkasıdır bir insanı takip etmek. Parantez içinde, bu noktadan itibaren öykünün boyutu değişiyor, öyküye tempo geliyor, uyumuyorsun değil mi doktor? Adam pazar kalabalığına ardında bıraktı keskin zikzaklar çizerek. Yürüyüş atleti mübarek. Yardım bu... Parantez içinde öykücü müsün, dedektif misin, limoncu musun? Ne bok olduğun belli değil. Ne kadar tüyler ürpertici bir fiil değil mi takip etmek? Endişe, korku, merak, heyecanla sarmalanan yapış yapış bir şey. Sinsiliğin daniskasıdır bir insanı takip etmek. Parantez içinde bu noktadan itibaren öykünün boyutu değişiyor. Öyküye tempo geliyor. Uyumuyorsun değil mi doktor? Adam pazar kalabalığını ardında bıraktı keskin zikzaklar çizerek. Yürüyüş atleti mübarek. Kaldırım boyunca rastladığı tüm ağaçların gövdelerini bir çocuk ensesini sever gibi okşadı parmaklarıyla. Bir pasajın önünde zınk diye durdu. Yanaşık düzen eğitimindeki bir asker gibi pasaja doğru döndü. Adam gibi içeri girdi. Kitap evine daldı. Yabancı roman rafını taradı. Birini beğendi. Güvercin. Yazan Patrick Süskind. Artık bir kahvehanedeydik. Pasajdan kahvehaneye kadar 100 kişiyi solladık. Saydım birader. 50 metre kadar kaldığında hiç kimseyi geçmedi. Yaylanan tonajlı teyzeyi bile. Ensesinde sabırla yürüdü. Hedef belliydi canım. Pasajla kahvehane arası 100 kişiyi sollayacağım gibi bir takıntıya takılmış olmalı. Kahvehane berbat mı berbat kokuyordu. Cam kenarındaki küçük masayı tercih etti. Güvercini okumaya başladı. Saatlerce oturduğu sandalyede sağ bacağını titretti durdu. Her defasında sağ işaret parmağını yalayarak çevirdi sayfaları. Roman boyunca kaşlarının arasında biriktirdiği dikkati hiç eksilmedi. Kim bilir belki de tek tek sözcükleri saymıştır. 35 yaşlarındaki alçacık boylu adamcık sigarasının dumanını yutuyor. Bir nefes üfledikten sonra kalan dumanı halka halka çıkarıyor. Siyah saçları üst tüpü yığını sanki. Kaz ayağı biçimli favorileri, pırıl pırıl tıraşlı yanaklarında gamzeleri var. Göz denemez, iki çizgi. Dudaklar köşeli parantezin içine çizilmiş dikdörtgen. Burun ikizkenar üçgen. Sopsoluk altıgen yüz. Zorlasam hani geometrik elemanlar kümesini oluşturacak. Burnunun ucunda zaman zaman biriken koptu kopacak şeffaf sümük damlasını her seferinde kağıt mendiliyle sümkürmeden siliyor. Ne sümkürüyor, ne hapşırıyor, ne de sarı yeşil bir balgam fırlatıyor kaldırımlara. Nezle demek o kadar zor işte. Parantez içinde. Sarı yeşil demek uygun olur mu? Sahi kaç çeşit yeşil vardı? Filizi, tişre, cam göbeği, böcek kabuğu, zümrüt, zehir yeşili. Sait Faik pek sever. Sarı yeşil uygundur. Ucunda her birkaç dakikadır bir su biriken bir burun mu bu? Ne bu? Parantez içinde. Ne bileyim birader, psikoloji çalışmalıyım. Daha balık adlarını öğrenmek var sırada. Birden kalksın. Ne dersin doktor? Birden kalktı. Çayların parasıyla güvercini masaya bırakıp çıktı. Etrafına çaktırmadan kapıp güvercini koydum koynuma. Parantez içinde kitabı yani. Bankamatiğin önünde durdu. Kartı yerleştirdi yuvasına. Para yok. Kahvehaneden buraya adam gibi yürümüştü. Telefon kulübesine doğru yürüyüş atleti kesilmişti yine. 10 kez parmakladı telefon tuşlarını. Bekledi. Düşmedi. Kapattı açtı. Bir 10 kez daha. Para göndermemişsin. Kalmadı. Tamam. Devam. Parantez içinde. Kim bilir kimi sömürüyor. Kalemci çocuk yapıştı eteğine. Ne olur abi bir kalem al. Oralı olmadı. Çocuk diretti. Hadi be abi bir kalem al ne olursun. Cebini karıştırdı. Zorla bulduğu bozukluğu verdi. Kalemi almadı. Çocuk uzattı ısrarla. Atletik yürüyüşüne geçti. Koşturdu çocuk. Hey alsana be. Önce kalemi sonra bozukluğu fırlattı arkasından. Kalem ıska geçti. Para yürüyüşüne karıştı. Kaldırımın kenarına çömelip ağlamaya başladı çocuk. Yol boyunca parkın duvarına tünedi. Cigara üstüne cigara. Hiç halka çıkarmadı. Laciverde domuzlanan gökyüzüne asılı yeni yetme yıldızlara doğru üfledi durdu dumanı. İlk kez elleri pantolonun cebinde yürüyordu. Tünediği yüreden geçerken 17 izmarit saydım. Burnunun dikine yürüyordu, yürüyordu, yürüyordu. Gitse evine de bitse bu saçma sapan dedektiflik serüveni. Yatsı kalabalığı dağıldı. Cami avlusuna girip şadırvana yöneldi. Dipteki kurnayı açıp deli gibi sümkürdü su yoluna. Hani nasıl söylesem, burnunun ucundaki o şerefsiz damlanın köküne otlu karcasına sümkürdü. Ayak tabanlarım üşüyor muydu, alev alev yanıyor muydu kestiremiyordum. Birden musalla taşının üstüne fırladı. Gitar çaldı güya kollarıyla, diliyle. Bitti mini konser, selamlandı incin cemaati. Koptu alkış kıyamet. Yürüyordu birader alabildiğine. Taşa çamura inat yürüyordu. Kah zikzak çiziyor, kah parkelerin simetrik çizgilerinde dümdüz yürüyordu. Yürüyordu, yürüyordu, yürüyordu. Tarabya'da finişe vardık. Bir bankın üzerine kıvrıldı. Polis arabası işkillenmeden önce onun ensesinden, dört bank sonra da benim ensemden aktı. Arkamdaki yalının bahçesinden sızan ışığı yelledim güvercinin sayfalarıyla. 77. sayfa takılıp kaldı baş parmağımın ucunda. Yürümek yatıştırır. Yürümede sağaltıcı bir güç vardır. Düzenli bir biçimde hep bir ayağı öbürünün ilerisine basma, aynı zamanda kollarını ritmik bir biçimde kürek çeker gibi sallayıp soluma sıklığının yükselmesi, nabzın hafifçe uyarılması, akıp giden havanın deri üzerinde duyumlanışı, bütün bunlar beden de zihni birbirine yaklaştıran ve ruhu ne kadar dumura uğratmış, zedelemiş de olsa büyüten, genişleten olaylardır. Sırtımdan bir gölge geçti. Ense köküme kadar ürperdim. Bizimki sarı yere dönüyordu. Gün doğdu. İlk Eminönü vapuru bağırış çağırış uzaklaştı. Saat 9.30'da bankamatikten para çekti. Önce büfeden ikişer paket sigara ve kağıt mendil satın aldı. Bir gece uyumadım. Sıçana döndüm. Bizimki de ne işmiş be kardeşim? Bir lokantaya daldı. Çorbayı, pilavı, yoğurdu, salatayı aynı anda tıkıştırmaya başladı. Sizdeyin üçüncü lokmamı çiğniyordum. Zıpkın gibi fırlamıştı ayranı ekşi lokantadan. Oyuncakçıdan şişirilmeye hazır renkli balonlar, konfeti kağıtları, katta rengarenk fenerler, süsler satın aldı. Sığdırabildiklerini özenle koydu paltosunun cebine. Sığdıramadıklarını paltosunun astarından içerilere saldı. Pastaneye girdi. Çikolatalar, sakızlar, kuru yemişler, kutu meyve suları, yuvarlak küçük bir pasta, mumlar. Duvarına tünediği parktan bu kez içeriye girdi. Kuytu bir bank seçti. Elini kolunu baca etti. Oturdu, kalktı. Oturdu, kalktı. 10 dakika boyunca 20 kez saatine bakmıştır. Hiç sigara içmedi. Sakız çiğnedi. Parkın arka girişine yanaşan cart kırmızı lüks Almanya otomobili 2 kez korna çaldı. İrkildi. Arka kapı aralandı. 5 yaşlarında bir kız otomatik adımlarla koştu bildik parka. Öyle bir kucaklaştılar ki. Bankı süslediler. Varın siz hayal edin. Her defasında sihirbaz edasıyla daldırdı kolunu paltosunun astarına. Zorlasa hani kim bilir belki pamuk beyazı bir tavşan, rengarenk bir papağan dahi çıkabilirdi. Kız mumları üfledi. Alkışlara serçeler kanatlarıyla eşlik ettiler. Resim yaptılar bankın önündeki dümdüz betona. Yerde buldukları kiremit parçasıyla. Seksek oyununun kocaman karelerini çizdiler. Oynadılar, zıpladılar. Ağladılar, güldüler. Konuştular, sustular. Aksiyonları her arttığında tedirgin bir kadın başı uzandı. Durdu arabanın arka penceresinden. Şoför saatler boyu dikiz aynalarını, farları, tamponu parlattı durdu. Sigaralar çiğnedi. İri yarı dazlak, kara gözlüklü, takım elbiseli bir herifti. Vakit karardı gayrı. Kız gitmek istemedi. Şoför kopardı çırpınan kızı babasının kollarından. Uçarcasına uzaklaştı otomobil. Bizimki öyle bir telaşlandı, öyle bir öfkelendi ki dört dönüyordu parkı. Deri gömleğinden kurtulmak isteyen bir zavallı gibi. Ne oldu be aslanım? Yalvarırım sakin ol diyordum kendi kendime. Sonunda banka çöktü. Yaş günü hediyesi minicik oyuncak bebeği unutuvermişti paltosunun astarında. Sihirbaz çuvalında yani. Gırtlağımda bir iğde çekirdeği. Tuhafiye dükkanından ne aldığını görememiştim. Mezarlığa girdi. İsimsiz taze bir mezarın toprağına kar beyazı namaz başörtüsünü yaydı. Keçi gibi indi yokuşu. Eczacı hanıma uzattı reçeteyi. Meraktan ölebilirdim. Ne için ilaç aldı şimdi çıkan adam? Kaşlarımın arasındaki caydırıcı kararlılık işe yaradı. Psikofarmakolojik tedavi gibi bir şeyler kekeledi eczacı hanım. Beygir gibi koşuyordu sahil yoluna. Dalağım şişti, sancılandım. Dur be adam, yalvarırım dur diyordum kendi kendime. Durdu, bir banka oturdu. Oturdu, oturdu, oturdu. Uzandı, uzandı, uzandı, uzandı, kıpırdamadan. Aman tanrım, boş bir ilaç şişesi yuvarlanıverdi avucundan. Lacivert sihirbaz çuvalını yüklendim sırtıma. İşte bu kadar. Yaman bir öykü oldu ha? Ne dersin doktor? Ama önemli olan ustam ne diyecek? Koca Apollon. Beğenir mi? Beğenecek diyorsun. Nerede? O narsist dinozor hiçbir şey beğenmez. Her iddiaya girerim. Yarın öyküyü okuduğunda öykünün sonuna kocaman bir soru işareti koyacak. İçim acıyor usta diyeceğim. Öldü mü yoksa herif diyecek. Öykünün sonuna koskoca bir soru işareti koydum. Belli olmuyor mu yani karakterin öldüğü diyeceğim. Karakteri niçin öldürüyorsun? Hikaye henüz tatlanmaya başlamış diyecek. Ne hikayesi usta? Adam gerçekten öldü diyeceğim. Sen onu benim külahıma anlat. Git yeni bir final yaz. Dirilt herifi. Mesela İstinye Devlet Hastanesi'nde midesini yıkasınlar diyecek. Yok be usta, öykücü olmayı kaldıramayacağım. Yüreğim ağrıyor. Bitsin bu sevda diyeceğim. Dur bakalım, asıl şimdi başlıyor. Yüreğin ağrıdığına göre söyleyecek çok sözün olacak. Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişsin artık diyecek. Biliyor musun usta, senin bana yaptığını yedi mahalle bir araya gelse yapamaz. Sana saf gerçeği söyleyeyim mi usta? Herif o gece eski karısının evinin önüne geldi. Sokakta kıyamet kopardı. Beni terk edemezsin diye deli gibi bağırdı. Sonunda polisler aldı götürdü herifi. Tıpkı senin olayın gibi. Deyip geçireceğim lafı İbn Dinozor'a. Biliyor musun doktor, hani bir dönem randevularıma hep geç gelirdim. Muayenehanenin karşısındaki parkta sana söyleyeceklerimi provasını yapardım. Nasıl da abandone olurdum terapilerde. Doktorum benim, kaçık doktorum benim. Bir dakika, bir dakika. Ustamın isteyeceği gibi bir final yazayım öyküye. Hastane odasında minik bir sahne. Sen de kimsin? Parantez içinde diye sorsun. Koynumdaki güvercini çıkardım. Parantez içinde kitabı yani. Kahvede unutmuştun. Parantez içinde desin. Herif ne yapsın? Mecalsiz uzattı elini. Kitap güvercin olup uçtu galiba hastane odasının penceresinden. Ayak ucundaki karyola demirine asılı lacivert sihirbaz çuvalını, parantez içinde paltoyu yani, silkeledim kucağına. Minik oyuncak bebeğin ardından pamuk beyazı bir tavşan, rengarenk bir papağan çıktı. Parantez içinde son. İşte bu kadar. Hey yavrum hey be, öykü dediğin işte böyle olur. Şaheser şaheser. Böyle öykü mü olur? Kim okur bu saçmalıkları? Hiçbir zaman öyküyü tam kılamıyorum. Sert bir ilaç yaz bana doktor. Söyle bana neyim ben? Şizoid miyim, şizofren miyim? Sınırda mıyım? Atayım mı kendimi uçuruma? Sen daha önce niçin sert bir ilaç yazmadın bana doktor? Paraları cukkalarken iyi değil mi? Hadi şimdi çek arı bana. Ha unutmadan. Sürekli akıntım var. Bel soğukluğu galiba. Penisilin filan da yaz reçeteye.